Ayrım 10. İkinci Adam. 1938-1950. İkinci Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 137. Savaşı bilen savaştan korkar. Türkiye'de Cumhuriyeti askerler kurdular. Bu kurucular savaş meydanlarından gelmiş savaşlar içinde yoğrulmuş insanlardılar. Onlar da savaşın korkusunu çok daha önceden duyan ve gelecek savaşın neler getirebileceğini önceden sezebilen tecrübe edilmiş delikler vardı. Savaşı bildikleri için de savaştan çekiniyor, korkuyorlardı. İkinci Dünya Savaşı içindeki önder kadronun savaşı bilmekten gelen bu savaş çekingenliği yakın tarihinde Türk ulusunun şansı ve öngörüşü olarak değerlendirilmelidir. 5. Avrupa ateşleri içinde. İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939'da Almanların Polonya'ya saldırısıyla başladı. Gerçi Avrupa'nın yeni bir savaşa doğru sürüklendiği ve bunun yeni bir dünya savaşına dönebileceği en az bir yıldan beri belliydi. 30 Eylül 1938'de Münih Konferansı'nın ve bu kısa toplantıda Hitler'in dikte edici davranışlarının bilhassa İngilizler üzerine yarattığı küçültücü etkiler Avrupa'da yeni bir savaşın ruhi havasını hazırlamıştı. 1 Eylül'de Alman orduları Polonya'ya girerken Hitler de Reichstag'da konuştu. Nutkunda zaman zaman dokunaklı sahneler yarattı. "Nefer elbisemi tekrar sırtıma geçiriyorum," diye haykırdı. Sonra da vasiyetlerde bulundu. "Ben ölürsem yerime Göring geçecek." Göring, 1. Dünya Harbi'nde küçük rütbeli bir hava subayıydı. Hitler'in iktidara gelişinden önceki Nazi mücadelelerinde daima Hitler'in yanında çalıştı. Nazi iktidarı zamanında devlet mareşaline yükselen Göring, Alman ordularının daha ziyade silahlanma ve ikmal işleriyle uğraştı ve Hitler'den sonra gelen adam oldu. Harpten sonra Nürnberg Hapsuçları Mahkemesi'nde ve hükümden önce tedarik edebildiği zehirle hücresinde intihar etti. O da ölürse yerini Hess alacaktır. Hess, Hitler'in siyasi yardımcısı mevkiindeydi. Hayatının en ilgi çekici olayı, harp içinde bir uçakla İngiltere'ye uçarak, orada İngilizlerle Rusya'ya karşı bir destek sağlamak teşebbüsü oldu. Fakat bu teşebbüs netice vermedi. İngiltere'de harp esiri sayıldı ve harpten sonraki suçlular mahkemesinde müebbet hapse mahkum edildi. Şimdi bu mahkeme suçlularından zindanda kalan tek hükümlü odur. Mizansen geniş ölçüde tamdı. Reichstag'da bu nutuk söylenirken Hitler yıllardan beri hazırladığı yeni Alman ordusundan 5'i zırhlı olmak üzere 52 tümenlik bir kuvveti birden Polonya'ya soktu. Polonya'nın başlıca kuvveti iyi teçhiz edilmemiş 30 piyade tümeninden ibaretti. İngiltere ile Fransa Polonya'ya karşı taahhütlerine rağmen Polonya topraklarında Polonyalıların imdadına koşamadılar. Ama her iki devlet 3 Eylül'de Almanya Savaşı ilan ettiler. Böylece de Avrupa 1. Dünya Savaşı'nın sona erişinden ancak 19 yıl sonra yeniden ateşe atılmış oldu. Bu savaşta Almanlar yeni bir savaş taktiği uygulamaya başladılar. Buna kendileri Yıldırım Savaşı, Blitzstrike diyorlardı. Bu taktiğin esası zırhlı kuvvetlere ve sürate dayanmaktı. Savaşı uzun ve yıpratıcı siper muharebeleri bataklığına sokmadan hızla gelişen bir hareket savaşı halinde tutmaktı. Bunun için de cepheleri zırhlı kuvvetlerle devamlı yararak düşmanın gerilerine sarkmak, düşmanın manevra kabiliyetini kırmaktı. Hepsinin üstünde de karşı cepheye dehşet saçarak morali bozmak ve dünyaya karşı Alman ordusunun yeni kudreti hakkında daha baştan sindirici bir hava yaratmak bu taktiğin esasını teşkil ediyordu. Polonyalılar gerçi ateşli ve cesur insanlardılar fakat ruhlarında daha ziyade eski şövalyelik devirlerinin yiğitlik havası yaşar. Biraz da gerçek dışı denecek kadar mağrurdurlar. Renkli ve süslü bir süvari tümeninin kılıçlarını çekerek hücuma geçişine hiçbir kuvvetin karşı duramayacağını sanırlar. Halbuki yeni savaşta yeni vasıtaların, tankların ve uçakların kahramanlıkla ilgisi yoktur. Hülasa Polonya savaşa hem maddi hem de ruhi bir handikapla giriyordu. Bu şartlara Fransız generali Weygand'ın bir sözünü de eklemelidir. Weygand'a göre her Polonyalı binbaşı kendini bir Napolyon sanıyordu. Alman ordularının çok üstün kuvvetlerle yürüttükleri Yıldırım Savaşı karşısında Polonya'da şaşkınlık ve karışıklık göründü. Gerçi Polonyalılar kademe kademe mukavemete çalıştılar. Fakat kumanda birliği ve intizamı daha ilk baştan zayıfladı. Bir tarafta Hitler 2 Eylül'den beri cephedeydi. Polonya'nın batı şehirleri birbiri arkasına düştüler. Buna rağmen Polonya 5 Eylül'de savaşa sonuna kadar devam edeceğini ilan etti. 6 Eylül'de Krakowi ve Bromberg şehirleri Almanların eline geçti. En büyük hareket olan Bizura Meydan Muharebesi 7 Eylül'de başladı. Nihayet Almanlar 8 Eylül'de Varşova önlerindeydiler. 9 Eylül'de Polonyalılar Büyük Lodz şehrini kaybettiler ve 11 Eylül'de muharebenin akıbeti belirdi. Radom'da sarılan Polonya ordusu Almanlara teslim oldu. Fakat Varşova 16 Eylül'de bile teslim olmayı hala reddediyordu. Ama bu sefer de Sovyetler Birliği'nden bazı hareketler başladı. Moskova 14 Eylül'de Polonya uçaklarının Sovyetler Birliği sınırlarını ihlal ettiğini ilan ediyordu. 17 Eylül'de Kızıl Ordu Şafak'la beraber Polonya sınırlarını geçti ve batıdan gelen Almanlardan sonra doğudan gelen Ruslar da Polonya'ya saldırdılar. Sovyetler zaten Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmiş bulunuyordu. Hülasa tarihi daima dramatik olaylarla gelişen çeşitli istila ve Taksim felaketlerine uğrayan Polonya, bu defa da bu kaderin en ağır ve en kanlı günlerini yaşıyordu. Mizra Meydan Muharebesi 19 Eylül'de sona ermiş ve Polonya orduları kahramanca mukavemetlerine rağmen yenilmişlerdi. Bir taraftan da Kızıl Ordu doğudan batıya Polonya topraklarını hızla ilerliyordu. 26 Eylül'de Polonya mütareke istedi. Ama Moskova 27 Eylül'de Alman Hariciye Bakanı Ribbentrop'u davet etmiş ve Sovyetlerle Almanlar arasında Polonya'nın taksim suretiyle her iki taraf ordularını işgal edecekleri sınırlar çizilmişti. 28 Eylül'de Varşova'da düştü. Zaten Polonya hükümeti erkanının önde gelenleri daha 18 Eylül'de Romanya'ya iltica etmiş bulunuyorlardı. 30 Eylül'de de Paris'te geçici bir Polonya hükümeti kuruldu. Türkiye Dışişleri Bakanı Saracoğlu heyetinin daha evvelce izlediğimiz Moskova seyahati işte bugünlere rastlar. İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da ilk perdesi işte böyle açıldı ve Almanlar 23 Eylül'de Polonya Savaşı'nın bittiğini ilan ettiler. Eylül ayı içinde ve bir taraftan Polonya kendi kaderine katlanırken diğer taraftan da Batı'da savaş havasına girildi. İngiltere bir harp kabinesi teşkil etti. Gerçi başvekil henüz Chamberlain'di. Fakat Hitler'le müzakereleri gelişmiş ve ona karşı Çekoslovakya'yı feda etmiş bir politikacı olarak yeni devirde onun iktidarı elbette ki pek uzun süremezdi. Nitekim bir süre sonra sahnede Winston Churchill kuvvetlenecek ve savaşın sonunu o alacaktı. Bir Alman-Polonya savaşı olarak başlayan macera ise bilindiği gibi evvela bir Avrupa savaşı olarak gelişecek ve sonra bir dünya savaşı olarak bitecekti. Nitekim Almanlar daha savaşın 3. günü yani 3 Eylül 1939'da bunun ilk doğumunu attılar. 1400 yolcusu içinde birçok Amerikalının bulunduğu Athenia gemisini torpilleyerek Amerika'da kendi aleyhlerine ilk tepkiyi yarattılar. Zaten daha 7 Eylül'de ve İngiltere'nin bir domiyonu olarak Kanada'da Almanya'ya savaş ilan etmiş ve savaş deniz aşırı bir genişlik almıştı. 4 Eylül'de İngiliz uçakları Wilhelmshaven'ı bombalayarak batıda da savaşın ilk hava fişeklerini patlattı. Aynı gün Londra'da ilk hava tehlikesi işareti verildi. 5 Eylül'de Fransız-Alman sınırında askeri çatışmalar başladı. Bu arada Japonya'da dahil olmak üzere Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da bir sıra devletler tarafsızlıklarını ilan etmekle meşguldüler. Ama bu tarafsızlar listesi savaş içinde süratle azalacaktı. Gerçi Roosevelt de 5 Eylül'de Amerika'nın tarafsızlık beyannamesini imzaladı. Ama bilindiği gibi bir süre sonra ne Japonya ne Amerika bu savaşın dışında kalacaklardı. Türkiye'ye gelince Türkiye savaş öncesinde ve bilindiği gibi yalnız ve müttefiksizdi. Ağustos ve Eylül aylarında her şeyden önce Sovyetler Birliği ile münasebetlerini bir şekil verme teşebbüslerinin nasıl neticesiz kaldığı daha önceki bahiste incelenmiştir. Gerçi 12 Mayıs 1939'da Türk-İngiliz ve 23 Haziran 1939'da Türk-Fransız dostluk deklarasyonları açıklanarak Türkiye'nin batıya eğilimi ilan edilmişti ama bu deklarasyonlar henüz birer ittifak anlaşmasına varmamıştılar. Nitekim Türkiye'yi Batı savunma sistemine bağlayan üçlü ittifak Ankara'da ancak 19 Ekim 1939'da imzalanmıştır. Fakat Türkiye olayların karşısına tabii hazırlıksız kalamazdı. Gerçi o safhada Türkiye'nin durumu bundan önceki bahiste bazı yönlerden etraflı incelenmiş olduğu gibi pek elverişli değildi. Ama resmi bir seferberlik ilan edilmemekle beraber elbette bir sıra tedbirlerin alınması lazım geliyordu. Daha 4 Ağustos 1939'da yani Polonya sınırında savaşın başlayışından 25 gün kadar önce Trakya'da büyük manevralar başladı. Harekat Edirne Kırklareli arasında yürütülecek ve Trakya'nın kuzey bölgesini içine alacaktı. Mareşal Çakmak harekat sahasındaydı. 16 Ağustos'ta İnönü'nde başvekil ve vekillerle beraber Trakya'ya gitti. Manevra 22 Ağustos'ta bitti. İnönü 21 Ağustos'ta Menekşe sırtlarından orduya heyecanlı bir mesaj yayınladı. Talim ve terbiyenin en feyizli devri ve mühim askeri meselelerin tetkik sahası olan bu 1939 manevrasının önemini ve başarısını belirtti. Mareşal buna gene heyecanlı bir cevap yazısıyla karşılık verdi. İnönü'ye ordunun bağlılığını, güvenini belirtti. Manevralar Edirne'de bir geçit resmi ve bir ziyafetle sona erdi. Fakat bu manevrada şu görüldü ki, eğer Türkiye'ye bir tehlike gelecekse, bu tehlike evvela Balkanlardan gelecektir. Trakya'da daha sonra ele alınan, fakat bir süre sonra vazgeçilen Çakmak Müdafaa Hattı projesi, bu manevra safhasında gözden geçirilmiş bulunuyordu. Ama görülüyordu ki bu yeni savaşın getirdiği yeni savaş unsurları ve usulleri evvelce bilinen yöntem ve sınırları parçalamıştır. Savaşa sürüklenmek ihtimali olan bir devletin bu yeni unsur ve usuller karşısında kendi durumunu ve imkanlarını yeniden ve derinden düşünmesi lazımdır. Hele bu devlet Türkiye gibi Alman ve Çekoslovak fabrikalarından satın alınan silahlarla silahlanmış ve Batı devletleriyle silah ve teşkilat ilişkileri kurmamış olan bir devlet olursa. Bu noktada şunu da kaydedelim. İngiltere İstihbarat Nezareti daha 9 Eylül'de savaşın en az 3 sene sürebileceğini ilan ediyordu. Kaldı ki savaş 3 sene değil 6 sene sürecek ve onu sonu belli olmayan bir soğuk savaş izleyecektir. Hülasa dünya artık bir daimi savaş çağına giriyordu. Devlerin doğuşu, devletin boğuşması, devlerin yarışması şeklinde yeni bir çağ savaşına. Çarklar birbirine çarpıyor. İkinci Dünya Savaşı Türkiye'nin hangi davalarını halledecekti? Buna verilecek cevap kısa ve kesindir. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin halledilecek hiçbir davası yoktu. Varlığının devamını düşünmek ve korumaktan başka. Ama iki şart vardı ki bu iki şart Türkiye'nin başında birer Damokles kılıcı gibi asılı ve daima titreşip duruyordu. Bu şartların birincisi Türkiye'nin jeopolitiğiydi. Diğeri de onun yüklendiği taahhütlerdi. Türkiye'nin jeopolitiği onu hem bir Akdeniz hem bir Balkan devleti olarak dünyanın ihtilaflı alanları ve bu alanların meseleleri içinde bulunduruyordu. Türkiye'nin giriştiği taahhütler ise onun bir savaşta çatışmaların dışında kalma gayretleri ve zaruretleriyle ciddi surette çelişiyordu. Mesela Türkiye 19 Ekim 1939 Üçlü İttifak Anlaşması ile ve savaş Akdeniz ve Romanya'ya sirayet ederse İngiltere ve Fransa cephesinde savaşa girmeye mecburdu. 1940 Mayıs'ında Almanya Fransa'ya saldırmak ve Almanya'nın müttefiki olarak İtalya'ya Fransa sınırı geçmek suretiyle savaş fiilen Akdeniz'e yayılmış oluyordu. Biz ittifakın birinci maddesi gereğince Fransa'nın ve müttefiklerin yardımına koşarak onların safında savaşa girmeliydik. Sonra 28 Ekim 1940'ta İtalyanlar Yunanistan'a saldırdılar. İtalyanların o Arnavutluk saldırısı ki Atatürk bu mukadder macerayı hayatında ve nice yıllar önce haber vermişti. Bu da bizi savaşa girmeye mecbur kılan bir sebep yaratıyordu. Çünkü bu sefer de ittifakın üçüncü maddesi işlemeliydi. Zira İngiltere ve Fransa 13 Nisan 1939'da Yunanistan ve Romanya'ya garanti vermişlerdi. Yani bu garantiler dolayısıyla İngiliz ve Fransız müttefiklerimiz Yunanistan veya Romanya'nın yardımına koşarsa Türkiye'de savaşa katılacaktı. Nitekim müttefiklerimiz Yunanistan'a yapılan saldırı üzerine Türkiye'nin en kısa zamanda savaşa girmesini istediler. Halbuki diğer taraftan da Sovyetler Birliği bize karşı 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nı dile getiriyordu. Türkiye bu pakta uyarak durumunu ve meseleyi Sovyetlere açtığı zaman Sovyetler Türkiye'nin savaşa girmesi haline karşı Türkiye'ye cephe alıyorlardı. Gerçekte yine Üçlü İttifak'ın 2 numaralı protokolüne göre müttefiklere Türkiye'nin yapacağı yardım onu Sovyetlerle ihtilafa sürüklememeliydi. Böyle bir halde Türkiye bu protokole göre müttefiklerinin cephesinde savaşa girme zorunluluğunda değildi. Gerçi Akdeniz ve Balkanlar'da bir İngiliz-Türk işbirliği Sovyetlere karşı değildi. Sovyetlerin gene de niçin müttefiklere karşı taahhütlerimizi yerine getirmemize karşı oldukları konusuna gelince bunun cevabı basitti. Çünkü o tarihte Sovyetler Hitler'in müttefikiydiler ve Polonya'yı taksim için Hitler'le anlaşmışlardı. Gerçi birbirlerine karşı bu dostlar yakın bir hesaplaşma için açıkça silahlanıp duruyorlardı. Ama Hitler'in batıda henüz yapacak işleri vardı. Rus ovalarındaki dramın başlaması için de henüz bir zaman lazımdı. Fakat ne olursa olsun ve aslında iyi niyetten gelmese de bu devrede Sovyetlerin Türkiye'ye savaş dışı bırakmak için Türkiye üzerinde yaptıkları baskılar netice itibariyle Türkiye'nin çok lehine olmuştur. Türk hükümetine müttefiklerin savaşa girme isteklerine karşı direnebilmek için kuvvetli kozlar vermiştir. Hülasa bu devrede Türkiye'nin jeopolitiği ile Türkiye'nin taahhütlerinin yarattığı çelişmeli meseleler İnönü'nün ve Ankara hükümetinin düşüncelerinde kaynaşıp duruyorlardı ve çarklar hakikaten birbirleriyle çarpışma halindeydiler. Kaldı ki bu karışıklık içinde diğer bir ihtimal de Ankara'yı düşündürüyordu. Bu ihtimal şuydu. Türkiye Balkan Paktı'nın da üyesiydi. Bu pakt dolayısıyla Yunanistan'a karşı ayrıca taahhütleri vardı. Bulgaristan'a gelince o da paktın dışındaydı. Ama Yunanistan'dan toprak istekleri vardı. Şimdi ise İtalya Yunanistan'a saldırdığını ve Yunanistan zorluklar içinde bocaladığına göre acaba Bulgaristan da bu fırsattan faydalanarak Yunanistan'a saldıramaz mıydı? Ve bu takdirde Türkiye bu sefer de bu pakt dolayısıyla acaba Batı Trakya'da Yunanistan'ın yardımına koşma zorunda kalmayacak mıydı? Böyle bir vaziyet meydana alınca da Bulgaristan tabiatıyla Almanya'nın müttefiki haline geçeceği için Sovyetler Birliği gene Hitler'i koruma bahanesiyle Türkiye'nin karşısına çıkarak Balkan Paktı'nın işlemesine de engel olmayacak mıydı? Böylece meseleler gittikçe çatallaşıyordu. Batı'da ise büyük bir dram cereyan etmek üzereydi. Fransa'nın çöküşü. Evet, Fransa daha ilk saldırılarda yenilmiş ve çökmüştü. 28 Ekim 1940'ta Belçika ordusu kralı ile beraber teslim olacak ve Fransa hükümeti de 9 Haziran'da Paris'i terk edecekti. Ama bütün bu fırtınalar içinde Türkiye, Bulgaristan'a bir uyarıda bulunma cesaretini gösterdi. Yunanistan'a saldırdığı takdirde Türkiye'nin de hareketsiz kalmayacağını bildirdi. Aynı zamanda İtalya Selanik'i aldığı veya yukarıda işaret edildiği gibi Bulgaristan Yunanistan'a saldırdığı takdirde kendisinin de savaşa katılacağını açıkladı. William Langer ve S. Everett Gleason. The Undeclared War, New York Harper, 1953, sayfa 107, eserlerinden naklen. Fahri Armoğlu, Siyasi Tarih, sayfa 738. Bu konuda tamamlayıcı malzeme aranmalıdır. Türkiye'nin bu davranışını cesur bir hareket olarak vasıflamak da mübalağa olmasa gerekti. Çünkü Türkiye tarafından Bulgaristan'a yapılacak bir müdahale, elbette ki yalnız Bulgaristan değil, İtalya ve Almanya'yı Türkiye aleyhine harekete geçirecekti. Böyle bir neticeyle karşılaşılması elbette hoş olmayacaktı. Fakat bu gelişmelerin hem savaşın ve Avrupa'nın hem Türkiye'nin kaderi bakımından en önemli olayı, hiç şüphe yok ki Hitler Almanyası ile Sovyetler Birliği arasındaki münasebetlerin kaçınılmaz yönünde, yani bir Alman-Sovyet, daha doğrusu bir faşist ve komünist hesaplaşması yolundaki şekilleşmelere rağmen, evvela hem ganimetlerin taksimi hem iki tarafında zaman kazanması için kolayca başarılan anlaşmalar elbette uzun sürmeyecekti. Nitekim bu ganimet bölüşmeleri hızla yürüdü. 25-27 Eylül'de Polonya'nın aralarında parçalanmasından sonra Sovyetler bu defa da gene Almanya ile anlaşarak 1940 yazında Romanya'dan Basarabya'yı aldılar. Yine Almanya'nın Romanya üzerindeki baskısıyla bu memleket kendi topraklarından Transilvanya'yı Macaristan'a, Dobruca'yı da Bulgaristan'a terk etmek zorunda kalmış ve ancak ondan sonra Almanya Romanya'ya garanti vermişti. İşte bu safhalardadır ki Hitler'le Stalin arasında Türkiye üzerindeki gizli yazışmalar ve çekişmeler de başlamış bulunuyordu. Bu gizli yazışma ve anlaşmaları az ileride belgeleriyle vereceğiz. Fakat yukarıda kaydettiğimiz kazanç taksimleri sırasında bile görülüyor ki Sovyetlerle Almanların soğuk dostluğu gittikçe gerginleşmektedir. Sovyetler Almanların Balkanlar üzerinde gittikçe ağır basan davranışlarından ciddi endişe duymaya başlamışlardı. Arada gizlenmeye çalışılan gerginlik 1940 Kasım'ında Berlin'de Hitler-Molotov görüşmelerinde, bu görüşmeler hakkında Molotov'un yardımcısı Valentinov için Rusça Mir dergisinde çıkan anıları ilgi çekicidir. Oldukça açığa vuruldu ve görüşmelerde belirli bir anlaşmaya varılamadı. Hele 1941 başında bu iki dev arasındaki soğuk dostluk artık sarsılmış bulunuyordu. O zaman Sovyetler derhal güneyde yeni dostluklar aramaya başladılar. Tabii ilk akla gelen Türkiye oldu. Nitekim 1 Mart 1941'de Bulgaristan'ın Alman-İtalyan ittifakına katılması, 25 Mart 1941'de Sovyetleri Türkiye'ye başvurup 1925 tarihi Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nı sıcak bir dille hatırlatmaya, bunun hükümlerinin yürüdüğünü belirtmeye sevk etti ve şu da bildirildi. Herhangi bir vaziyette Türkiye'nin Almanlarla savaşa girmesi halinde Türkiye'ye karşı Sovyetler tamamen tarafsız kalacaklardır. Az zamanda alınan yollar hakikaten ilgi çekiciydi. Sovyetlerin bu zikzaklı politikasını anlamak kolaydır. Sovyetler Birliği devletler arasında bir ahlak siyaseti değil, bir rejim ve doktrin mücadelesi yürüten bir ülkeydi. Bu mücadelede onun karşısında şu veya bu komşu, dost veya düşman yoktu. Tümüyle bir dünya kapitalizmi cephesi vardı ve bu cepheyle münasebetlerinde şekli ne olursa olsun ancak fırsatlar ve menfaatler değerlendirilmeliydi. O devletler arası bir siyasetler sisteminin değil, rejimler arası bir mücadelenin daimi savaşı içinde sayıyordu kendini. Her anı ve her olayı ancak bu açıdan değerlendiriliyordu. Dostluklarda, düşmanlıklarda. Ama biz bu safhayı daha iyi aydınlatabilmek için İkinci Dünya Savaşı'nın buraya kadar özetlediğimiz ilk perdesinden sonraki gelişmeleri de kronolojik incelemesiyle kısaca sıralamalıyız. Almanya-Polonya Savaşı bir Avrupa Savaşı haline geliyor. 1 Eylül 1939'da başlayan savaşın o yıl içinde cereyan eden safhaları, doğuda Polonya'nın taksimi ve tasfiyesi, Almanya ile Sovyetler Birliği'nin ganimet, kazanç bölünmeleri, fakat daha ziyade gelecek savaşlar için hazırlık hareketleriyle geçti. 1940'ta bu savaş bir Avrupa Savaşı halini aldı ve büyük dramın ikinci perdesi açıldı. 1941 yılına ise insanlık dünya ölçüsünde bir savaşa girecek ve bu savaşa haklı olarak İkinci Dünya Savaşı denilecektir. İşte bu İkinci Dünya Savaşı içindedir ki İnönü, savaşın dünya ölçüsündeki ateşinin ve tahribatının da dışında kalmasını bilecek ve bu suretle de Türkiye ve Türkler kendi tarihlerinin ilk defa en uzun barış devresini yaşayacaklardı. Şimdi biz ilk önce Dünya Savaşı'nda bu ikinci perdenin kronolojik gelişmelerini izleyelim. 1940 yılına Almanya ve Sovyetler Birliği savaşa henüz müttefik olarak girdiler. Hatta 1940 Mart'ında bile Molotov, Sovyetler Birliği Dışişleri Komiseri, Alman dostluğunu öven nutuklar veriyordu. Hitler de kendi usulünce bu dostluğun felsefesini yapmakla meşguldü. Mesela daha savaşa girerken 1 Eylül 1939 Reichstag nutkunda bununla ilgili olarak şöyle konuşuyordu. Biliyorsunuz ki Rusya ile Almanya ayrı ayrı doktrinlerle idare ediliyor. Bu durum aydınlanması icap eden bir meseledir. Rusya'nın kendi doktrinini Almanya'ya ihraç etmeyi düşünmediği bir devrede Almanya da kendi doktrinini Rusya'ya ihraç etmek niyetinde değildir. İki milletimizin bir daha birbirlerine karşı gelmeleri için bir sebep görmüyorum. İki milletimiz arasında yapılacak bir muharebeden ancak başkaları istifade edecektir. Bu sebeple iki millet arasında kuvveti müracaatı ebediyen meyeden bir pakt aktine karar verdik. Bu karar istikbal için birinci derecede ehemmiyete haiz bir dönüm noktası teşkil eder ve kat'idir. Hitler'e göre Almanya ile Rusya arasında ebedi sulhü sağlayacak olan bu pakt gerçi yapıldı. Ama onun ebedi ömrü daha aşağıda vereceğimiz gibi ancak 22 Haziran 1941 tarihine kadar devam edebildi. O tarihte Almanlarla Sovyetler Birliği arasında tarihin en kanlı hesaplaşması başladı. Ama dostluk 1940 boyunca devam edecek ve o arada Sovyetler kendi sınırı çevrelerinde kendi işlerini göreceklerdir. 30 Kasım 1939 Sovyetlerin Finlandiya'ya saldırıları 12 Mart 1940'ta Finlandiya'nın mütareke isteği ve kendi topraklarından bir kısmını Sovyetlere terki ile bitecektir. Fakat bu savaşta Sovyetler daha sonra meydana atacakları askeri güçlerinin ve silah üstünlüklerini gizleyerek Finlandiya'ya karşı adeta başarısız gelişen bir muharebe sistemiyle hem dostlarını hem düşmanlarını şaşırtacaklardır. 1940 içinde ise Sovyetler daha önce de kaydettiğimiz gibi 28 Haziran'da Romanya'dan Basarabya ve Kuzey Bukovina'yı savaşsız alacaklar, 21 Temmuz 1940'ta ise Baltık devletlerini yani Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal ve ilhak edeceklerdir. Bu surette Sovyetler, Çar Rusya'sının eski batı sınırlarını Finlandiya ve Polonya'da bir kısım arazi hariç kalmak üzere elde etmiş bulunacaklardır. Almanlara gelince, onlar daha önce de değindiğimiz gibi Polonya taksiminden sonra Romanya üzerinde tekrar yaptıkları baskılarla Sovyetlere bırakılan Basarabya hariç Transilvanya'yı Macarlara, Dobruca'yı da Bulgarlara terk ettirdiler. Böylece de Macaristan ve Bulgaristan'ı tabii müttefikleri haline getirdiler. Romanya'nın bu esaslı budanmasından sonradır ki Almanlar Romanya'ya teminat verdiler ve Romanya'da Almanya'nın zoraki bir müttefiki haline girdi. Ancak bundan sonradır ki batıya yönelmenin vakti geldiğine inandılar. Batı cephesindeki müstakbel savaşlarında daha serbest kalabilmek için de 9 Nisan 1940'ta Danimarka ve Norveç'e taarruz ettiler. Danimarka tabii derhal dize geldi. Norveç'te ise İngiliz Kara ve Deniz Kuvvetleri'nin bazı müdahaleleriyle iş biraz uzamakla beraber sonunda Norveç'te 10 Haziran'da silah bırakarak Alman işgali altına girdi. İsveç'te bu surette Sovyet ve Alman kıskacı altında ister istemez mutlak bir tarafsızlık vaziyetini devam ettirdi. Doğu ve kuzeydeki bu hazırlık işgallerinden veya ittifaklar sisteminden sonradır ki iş artık batıya yönelmeye kalmıştı. Nitekim 10 Mayıs 1940'ta Almanlar Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'a tecavüz ettiler. Lüksemburg'un mukameti tabii bahis konusu olamazdı. Gerçi önce Hollanda ve 16 Haziran'da Belçika tarafsızlıklarını ilan etmişlerdi. Fakat aslında beklenen saldırı başlayınca tabii dışarıdan yardım isteğinde bulundular. Amerika henüz savaş dışında bulunduğu için bu yardım elbette ki İngiltere ve Fransa'dan gelebilirdi. Nitekim İngilizler ve Fransızlar 11 Mayıs'ta Belçika'nın yardımına koştular. Bir emniyet tedbiri olarak aynı gün İngilizler İzlanda'yı işgal ettiler. Fakat Almanlar 13 Mayıs'ta savaşı Fransız topraklarına naklettiler ve Batı Savaşı bütün şiddetiyle başladı. Almanlar bir taraftan Sovyetlerle müttefik oldukları ve Doğu Avrupa ile Balkanlarda bir sıra kontroller tesis ettikleri için arkalarını sağlama almışlardı. Yani Almanya'nın ezeli zaafı ve korkusu olan iki cephede savaşa mecbur kalmak vaziyeti şimdilik yoktu. Onun için batıda serbest hareket edebiliyorlardı. Sonra da batıda, hatta Polonya'da dahi göstermedikleri bir sıra yeni savaş usul ve unsurlarını harekete getirdiler. Bilhassa 5. kol. Yani karşı ülkede panik havası yaratmak için akla gelmez usul, propaganda ve tahrikler bu ülkelerde askeri istila gücü kadar tesirli oluyordu. Çeşitli kıyafetlerde paraşütçü indirerek savaşı birden sokaklara yaymak da yeni bir usuldü. Motorlu vasıtalara dayanan ve siper savaşını önleyen sürat ve hareket savaşı ise klasik stratejiyi baştan başa değiştiriyordu. 14 Mayıs'ta Hollanda teslim oldu. 27 Mayıs'ta Belçika Kralı teslim olmak zorunda kaldı. Belçika ve Hollanda'nın yardımına koşan İngiliz kuvvetleri ise keskin bir Alman manevrasıyla Fransızlardan ayırtılarak Dünkerke doğru sıkıştırılıyorlardı. 19 Mayıs'ta Almanlar Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nın meşhur savaş sahası olan Somme'a vardılar. Zaten daha 16 Mayıs'ta Fransızların Sedan hattı çökmüştü. 23 Mayıs'ta Fransa'nın en ziyade güvendiği Maginot istikam hatları Şiel'de yarıldı. 29 Mayıs'ta ise Almanlar 350 bin kişiye varan İngiliz ve müttefik kuvvetinin yığıldığı Dünkerke'yi parçasını top ateşi altına aldılar. İngiltere Başvekili Chamberlain daha 11 Mayıs'ta istifa etmiş ve yerine Winston Churchill geçmişti. Savaş batıda da artık liderlerini buluyordu. Churchill'in ilk insanüstü direnişi ve başarısı Dunkerque tuzağından 335 bin insanı gene insanüstü tertiplerle kurtarmak ve İngiltere'ye nakletmek oldu. O günler İngiltere Kralı 6. George'un milletine Allah'a dua ediniz diye yalvardı Günlerdi. Ama Almanlar da bu hareketlerde pek çok esir aldılar. Mesela Dünkerk ve Sedan zaferlerinden sonra Almanlar 1 Haziran 1940'ta Lille'den 26 bin ve 2 Haziran'da Flander'de 330 bin esir topladılar. O günlere kadar açık denizlerde 3 milyon 500 bin tonilatoluk müttefik gemileri batırdıklarını ilan ettiler. Hülasa Batı Avrupa'da olup biten şeyler bir muharebe değil, müttefiklerin kıta Avrupa'sından panik halinde çözülüşüydü. İngiltere adalarında da moral sarsılma belirtileri gösterilebilirdi. İngiliz hükümeti daha 29 Mayıs'ta İngiliz çocuklarını mümkün olduğu kadar Kanada'ya gönderilmelerine karar verdi. 19 Haziran'da Fransız hükümeti Paris'i terk etti. 10 Haziran'da İtalya, Almanların safında savaşa girmiş ve Fransız topraklarına saldırmıştı. İngiliz ve Fransızların Norveç'i terk etmeleri de bu tarihe rastlar. Aynı tarihte Norveç'te kayıtsız şartsız teslim olmuş bulunuyordu. Yine bu 10 Haziran'da Alman ve Sovyet mürahhasları Moskova'da aralarındaki sınır anlaşmasını imzaladılar. Ertesi gün yani 11 Haziran'da da Paris'te Tur şehrine çekilmiş bulunan Fransız hükümeti Fransa'nın mağlup olduğunu ilan etti. 12 Haziran'da Paris resmen tahliye edildi ve başvekil Paul Reynaud Amerika'ya "Düşman Paris kapılarına dayandı. Bütün vasıtalarla acele yardım gidiniz." şeklinde yalvarıcı hitaplarda bulundu. Ama Almanlar durmadı. 14 Haziran'da Paris'e girdiler. 16 Haziran'da Fransa kabinesi düştü ve Mareşal Petain başvekilliğe getirilerek 17 Haziran'da Almanlardan mütareke talebinde bulundu. Bu sırada Fransa daha evvelki kayıplarını ilaveten ayrıca 100 bin esir daha vermiş bulunuyordu. 18 Haziran'da Churchill, "Fransa muharebesi bitmiştir." diye konuştu. Paul Reynaud çağrısına Amerika'nın cevabı ise Roosevelt'in ağzından şöyle oldu: "Avrupa kıtasına asker gönderemem. Diğer bütün yardımlar yapılacak." Gerçekten de 8 Haziran 1940'ta alınan bir kararla Amerika'da silah fabrikalarının günde 24 saat yani aralıksız çalışmaları sistemi kabul edilmişti. Hülasa 27 Haziran 1940'ta Almanlar İspanya sınırına vardılar. Alman-Polonya Savaşı 1940'ta işte böyle bir Avrupa Savaşı haline geldi ve bir dünya savaşına doğru yol almaya başladı. Hitler'e gelince o 22 Haziran 1940'ta Kampen ormanında 1918'de Fransızların mağlup Almanya mürahhaslarına mütareke ve teslim dikte ettikleri aynı yerde ve aynı vagonun içinde kendi mütareke ve teslim şartlarını bu sefer mağlup Fransa'nın mürahhaslarına haklı bir gurur ve intikam davranışıyla dikte etti. Fakat 23 Haziran'da Churchill İngiliz parlamentosunda İngiltere'nin zafere kadar savaş edeceklerini ilan ediyordu. Hakikaten de 8 Ağustos'ta Manş Denizi ve İngiltere üzerinde İngiltere Savaşı denilen büyük hava çarpışmaları başladı. 15 Ağustos'ta İngiltere'ye büyük hava akınları yapıldı. Hitler'in yardımcısı Hess, İngiltere'ye indirilecek ağır bir darbeyle bu devletin dize getirileceğini ilan ediyordu. 15 Ağustos'ta hava savaşında Almanlara göre 143 İngiliz ve 32 Alman uçağı kaybedilmişti. Sonra bu rakamlar ard arda gelen akınlarda gittikçe büyümeye başladılar. Hele 15 Eylül'de Londra'ya yapılan akında İngilizler 185 Alman uçağının düşürüldüğünü ilan ettiler. Görülen şuydu ki bu hava darbesi İngiltere'yi dize getirmek için yetmezdi. Alman akınları gittikçe zayıfladı ve durdu. Anlaşılıyordu ki Almanya İngiltere üzerindeki hava savaşını kaybetmektedir. Fransa'da yenilginin kaçınılmaz olduğu anlaşılınca Fransa'dan İngiltere'ye geçen Fransız generali de Gaulle'ün Londra'da ve Londra radyosunda sahneye çıkışı da 23 Haziran gününe rastlar. 10. ayrımın sonu sayfa 153.